Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı tarihine baktığımızda mağlubiyetmiş gibi görünen ama sonuçları itibariyle galibiyet olsa bu kadar doğru sonuçlar elde edemezdik dedirten bir deniz
Evet, yine
savaşını
bahtı.
konuşacağız.
Yine bahtı deniz muharebesi bizim yükselme devrinin en çok bilinen muharebelerinden bir tanesidir. Ve Türk tarihinde üzerinde çok yazılmış, çizilmiş, tafsilatına kadar bildiğimiz bir muharebedir. Normalde sizin işaret ettiğiniz gibi bu muharebe mağlubiyetle, yani Osmanlı donanmasının mağlubiyetiyle neticelenmiş. Fakat tabii tarihte hadiseler hep neticeleriyle ölçüldüğü için burada da harbin neticesi bir mağlubiyetten çok galibiyeti andırmıştır ki biz bunu Osmanlı tarihinin son zamanlarında yine görüyoruz. 1897 Osmanlı Yunan Muharebesi de bu sefer Osmanlıların galibiyetiyle neticelenmiş fakat
Ama
mağlubiyet gibi bir netice doğurmuştu. Daha doğrusu neticede hiçbir şey elde edilememiştir. Savaş tazminatı dahil, aksine toprak kayıpları olmuştur.
Şimdi savaşa baktığınızda sebepleri itibariyle savaşın nasıl cereyan ettiği itibariyle baktığınızda aslında üzerine çok konuşulacak bir tarafı yok.
Evet.
Ama savaşın sonunda söylenen öyle
Evet.
cümleler var ki Osmanlı'nın ve sonrasında yapılanlar Osmanlı'nın o zamanki durumunu gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor.
Evet, şimdi yani hadise 1572 senesine tarihleniyor. 71-72. Bu tarihte Osmanlılar Kıbrıs'ı almışlar ve Akdeniz'deki hakimiyetlerini ciddi manada pekiştirmişler. Bir kere Kuzey Afrika'nın Cezayir, Mısır, Libya hemen hemen Osmanlı hakimiyetinde, Tunus değil. Suriye, Filistin, Lübnan tamamen Osmanlı hakimiyetinde. Bugünkü Yunanistan tamamen Osmanlı hakimiyetinde. Adriyatik Denizi'nin doğu kıyıları, yani bugünkü Karadağ, Hırvatistan,
Anladım.
ve Yunanistan'a kadar inen Arnavutluk tamamen Osmanlı'nın hakimiyetinde. Böylece her ne kadar İtalya, Fransa, İspanya ayrı devletler ise de bizim bir hocamız vardı da derdi ki Akdeniz ne zaman Osmanlı Gölü oldu, ne zaman Türk Gölü oldu? Yani Fransa sahil, İtalya, İspanya sende değilse nasıl olur? Evet, doğru söylüyorsunuz ama burada toprak hakimiyeti değil, siyasi hakimiyetten bahsediliyor. Yani Osmanlı donanmasından habersiz kuş uçmuyor.
Aslında o dönem korsanların,
Evet.
yani sadece devletlerin değil korsanların
Evet.
da ciddi anlamda Akdeniz'de hakimiyet kurduğu bir dönem.
Dönem.
Osmanlı bunun hepsini
Evet.
ortadan kaldırdığı gibi en güçlülerini de kendi yanına çekmeyi
Bu
başardı.
korsanlar tabii sonraki korsanlarla önceki korsanlar bir değil. Sonraki korsanlar haydut. Önceki korsanlar donanmaların akıncıları. Nasıl kara ordusunda akıncılar var. Önceden gidiyor oraları tahrip ediyorlar, esir alıyorlar, köprüleri hava uçuruyorlar, cephanelikleri hava uçuruyorlar, haber getiriyorlar. Bu korsanlar da böyle. Yani bir donanmaya bağlı ama zaman içinde bunlar başıboş hareket ederek hayduta dönüşmüş. O zamanlar Akdeniz tamamen İspanyolların ve İtalyanların, Venediklerin elindeydi. Biraz da Cenevizlerin elindeydi. Zaman içinde Osmanlılar buraya tamamen hakim oldu. Mesela öyle hakim oldular ki Osmanlıların kontrolü olmadan hiçbir gemi burada dolaşamıyor. Hiçbir Fransız, İspanyol gemisi. Ancak
Yani
barış
iki
varsa
kıta
donanabilir.
arasında da gidip gelemiyorlar.
Gidip gelemiyorlar. Hayır. Gidip gelemiyorlar. Afrika tamamen zaten Osmanlı kontrolünde. Sadece mesela bir İspanyol gemisi belki Fransa'ya gidebilir. Mesela İtalya, gözünüzün önüne getirin o çizmeyi. Arka tarafı Adriyatik Denizi. Şimdi Adriyatik Denizi'nden Venedik'e geçilecek. Venedik donanması çok güçlü. Öyle bir zaman oldu ki Venedik Adriyatik Denizi'ne giremez oldu. Donanması da Sicilya'da kışlıyordu. Nitekim bu İnebahtı Muharebesi'nden önce de öyle olmuştur. Yani çünkü karşı taraflar tamamen Osmanlı hakimiyetinde. Dar da bir denizdir orası. Oradan geçip de Venedik'e gitmesi neredeyse imkansız hale gelmişti. Böyle bir devirden bahsediyoruz. İnebahtı Deniz Muharebesi işte bu devrin en enteresan muharebelerinden bir tanesidir. Dediğiniz gibi sizin başlaması gayet normal. Papa, o zamanki Papa 5. Pius Osmanlıların ilerlemesine fevkalade rahatsız. Kendince haklı sebepleri var. Çünkü Viyana kuşatılmış, alınamamış ama Macaristan düşmüş. Osmanlı orduları Viyana önlerine gelmiş. Her an Viyana'nın düşmesi, oradan aşağı inip Roma'yı fethetmeleri mümkün. Bir yandan Osmanlılar denizlerde hakim. Roma biliyorsunuz İtalya'da. İtalya'nın evet deniz kıyısında değil ama biraz içeride. Roma'nın düşmesi mümkün. Viyana o zaman Katolik Avrupa'nın merkezi ve Roma Katolik Avrupa'nın merkezi. Roma dini merkez, Viyana siyasi merkez. Bu ikisinin düşmesi Katolik Avrupa için bir felaket. Bu arada tabii Avrupa'da ikiye ayrılmışlar. Protestanlık ortaya çıkmış. Ortodoks dünya zaten Osmanlı hakimiyetinde, Balkanlar. Avrupa'da Protestanlık ve Katoliklik var. İki fırka. Osmanlı Devleti Protestanları tutuyor, her zaman destekliyor Katoliklere karşı. Nitekim bunu sonraki bir yüzyıl içinde dahi göreceğiz. Bu hadisede de yine onun tesiri var. Hollanda kralı o zaman Avusturya, İspanya birleşikti. İtalya, İtalya'nın bir kısmı Napoli, Avusturya, İspanya ve Hollanda. Bunlar aynı devletti. Başında da çok meşhur hükümdar bizim Şarlken dediğimiz 5. Karl vardı. Tabii 5. Karl'dan sonra bir nevi parçalandı. İspanya ayrıldı, Hollanda ve Avusturya ayrıldı. Hollanda Katoliklerden bizar olmuş. Çünkü Hollanda Protestan. Hollanda prensi Sultan II. Selim'den yardım istedi. Dedi ki bana yardım edin. Ben istiklalimi kazanayım. Size Atlantik yolunu açayım. Fakat işte bu proje İnebahtı Deniz Muharebesi sebebiyle akim kaldı.
Gerçekleşemedi.
Gerçekleşemedi. Bu enteresandır. Yani Osmanlı donanması İspanya donanmasını daha önce mağlup etmişti. Bu sayede İngiltere kurtulmuş. Hatta İngiltere'nin bazı tarihçiler der ki tarihte varlığını Osmanlı Devleti'ne borçludur. Eğer Kraliçe 1. Elizabeth zamanında Osmanlılar büyük armadayı, İspanyol armadasını yenmeselerdi, İspanya büyük ihtimalle İngiltere'yi işgal ederdi, Britanya adasını ve İngiltere'de bir devlet olmazdı. Tarihte çok enteresan hadiseler vardır.
Evet, şimdi mesela Protestanlardan bahsettiniz. Şimdi Avrupa'ya bakın, Protestanların varlığına, gücüne. Evet. Eğer Osmanlı İmparatorluğu Protestanlığı ilk çıktığı dönemden itibaren koruyup kollamasaydı şu anda Protestanlık olmayacak.
Yok,
Protestan
olmazdı. O kesin zaten. Hı-hı. Onu Avrupa tarihçileri söylüyor. Fakat bundan Osmanlı da kendine avantaj çıkarmıştır. Uzun zaman Osmanlı'nın rahat bir şekilde yaşaması, onların birbirine düşmesi sayesindedir. Ne zaman birleştiler? 1648'de Vestfalya Muahidesi anlaşmasıyla Protestanlarla Katolikler birleştiler demeyeyim de sulh yaptılar. Ondan sonra Osmanlı'nın yıldızı söndü.
O zaman düşman teke döndü, öyle mi?
İşte o tarihlerden az önce belki bunu hisseden Sultan II. Osman, ki büyük bir padişahtır, onu da bir başka programda belki konuşabiliriz. Kendi küçük ama projeleri büyük ve tarihteki yeri büyük bir şey. Polonya üzerinden, Baltık Denizi üzerinden Protestanları himaye ederek Avrupa'ya hakim olmak, açık denizlere çıkmayı planlıyordu. O yaşıyla Hotin seferini, Polonya seferini yapmıştı. Bu Osmanlı'nın her zaman emeli olmuştur. Bu hadisenin sebeplerinden bir tanesi de işte Papa'nın bunu engellemek istemesidir. Papa 5. Pius yeter artık bu Türklerden. Uykularımız kaçtı. Birleşin. Tek başımıza bunlarla baş edemeyiz. Tek başına Avrupa, Almanya mücadele ediyor, olmuyor. Venedik mücadele ediyor, olmuyor. İspanya mücadele olmuyor. Gelin birleşelim ve bu birleşme neticesinde Türkleri en azından Akdeniz hakimiyetinden uzaklaştıralım dedi. Ve bunun için İspanya kralına, İspanya Kralı 2. Felipe'ye, efendim Venedik'e müracaat etti. Ve bir ittifak kuruldu. Bu ittifak İspanya, İtalya'nın Venedik, Papalık, o zaman papalık bir devlet, Cenova bir devlet, İspanya, İtalya'da küçük küçük devletler var, bunların hepsi, hatta Monaco bile bu ittifaka iştirak etti. 13. Haçlı Seferidir. Osmanlı Devleti'ne tertiplenen 13. Haçlı Seferidir. Bu İnebahtı Deniz Muharebesi'ni yol açan sefer. Bir anlaşma yaptılar. Hem taarruzi hem tedafi. Yani hem müdafaa anlaşması, yani Türkler saldırırsa birbirlerini koruyacaklar, hem müsait bir zaman bulurlarsa Türklere saldıracaklar. Bu anlaşmada ortaya gemi koymak icap ediyor. Haçlılar ortaya 300 tane gemi koydu. 300'e yakın gemi koydular. O zaman için büyük bir sayı bu. Bunların yarısını hemen hemen İspanya koydu. Geri kalanının da 3'te birini İtalya koydu. 6'da birini papalık koydu. Diğerleri de şehirlerde güçleri nispetinde koydular. Ganimet de buna göre paylaşılacak. Yani yarısını İspanya alacak. Çünkü gemilerin yarısı evet. Onun. İşte 3'te biri.
Gemi sayısına göre,
evet,
göre.
Böyle bir anlaşma yaptı aralarında. Ve bu gemilerde zamanın en meşhur denizcileri vazife aldı. Gerek İtalya'dan, gerek İspanya'dan, gerek Cenova'dan, ki onlar zaten denizci milletlerdi. Yani görünüşte bayağı ciddi bir donanma. Daha önce Preveze'de Osmanlı donanması büyük armadayı, gene böyle bir Haçlı ittifakını mağlup etmişti. Tarihin en büyük deniz muharebelerinden bir tanesidir ve Osmanlı'yı Akdeniz'e açan budur. 1538 Kanuni Sultan Süleyman devri. Bunun intikamını bir nebze almış olacaklardı. 35-40 sene sonra da olsa. Bu donanma Osmanlı sularına doğru hareket etti. İşte bu arada Osmanlı donanması nerede? İnebahtı, bugünkü İnebahtı, yani Yunanistan'ın batı sahillerinde Morad Patras, onun karşısında bir üs, deniz üssü. Bugün de Lepanto diye biliniyor. Bir İtalyan şehri burası, yanlış anlaşılmasın. Tarihte Yunanistan deyince Yunanlılar yok orada. O zaman orası Venediklerin elindeydi. Türkler Venediklerden almıştı. Halkı da Rum değil. Venedik'le ve Arnavut'tu.
Enteresan şimdi baktığınız evet. Zaman ne kadar karışmış.
Mesela Girit'i, Kıbrıs'ı biz Venediklilerden aldık. Yunanlılardan almadık. İnsanlar hep öyle zannediyor.
Şu anda öyle olduğu evet. için yani şu öyle andaki zannediyor. Haritaya evet. bakarak konuşuyoruz.
Öyle konuşuyorlar. Ve ondan sonra bunu bir istila hareketi olarak görüyorlar. İşte Türkler gittiler. Zavallı Rumların, Yunanlıların elinde bulunan vatanlarını, onların öyle bir şey yok. Yani orası zaten Venedik işgalindeydi. Venedik Osmanlı...
Peki Venedik işgalindeydi derken orada yerli halkı?
Yerli halktan bir kısım Rum, bir kısım Venedikliydi. Hmm. Venedikler yerleştiler ama yerli halk Rum'du tabii ki. Rum'du. Rumca konuşanlardı. Kıbrıs'ın düşmesi burada ciddi manada Venedik'i sarsmıştı. Lepanto'da Osmanlı donanması var. Şimdi burada İnevatlı Deniz Muharebesi'nin bir de idarecilik, strateji, sevkülce işçiyetiyle ibret alınması gereken kısımları var. O zaman Sokullu Mehmet Paşa sadrazam, Sultan II. Selim padişah. Sultan II. Selim'in eniştesi Sokullu Mehmet Paşa. Tarihte üç padişaha sadrazamlık yapan ve bir padişahın saltanatı boyunca sadrazamlık alan başka bir sadrazam Şandarlı Ali Paşa var. Sultan I. Murat ve Sultan Yıldırım Bayezid devrinde. Fakat o da iki padişaha padişahlık, sadrazamlık yaptı. Düşünün yani. Yıldırım Bayezid'in saltanatının tamamında sadrazamdı. Sokullu da öyle ihtişamlı birisiydi. Ancak aşırı temkinli, tedbirli bir devlet adamıydı. Ve çok fazla denizde muharebelere girilmesini, savaşlara girilmesini istemiyordu. Askerden ziyade Sokullu Mehmet Paşa devlet adamı tipinde bir bürokrattır. Bürokrat yani mümkün mertebe savaş olmasın, para biriksin, parayla biz bayındırlık işleri yapalım, böyle güçlenelim. Bu kafada birisiydi ki bu sebeple tarihçilerin bir kısmı tarafından tenkit edilir. Bizim tarihçiler, hele bir de devşirim olması zaten...
Özellikle yaptığını
ima edenler vardır. Bu deniz muharebesinde Sokullu çok tenkit edilmiştir. Sebebi ne? Osmanlı donanmasının başında kaptanı derya Müezzinzade Ali Paşa var. Yanında ikinci kaptan olarak, donanma serdarı olarak Pertev Paşa var. Bunların ikisi de denizci değil. Artık o Barbaros Hayrettin Paşaların,
Piresin yıldızı sönmüş. Peki denizci olmayan birisinin donanmanın başında
olabilir.
Olması...
Olabilir. Kanunen mümkün.
Kanunen ama pratikte...
Ama pratikte söyleyeceğiz zaten ne neticeler doğurduğunu. Artık tabii Barbaroslar devri bitmiş. Şimdi bunu da haklı görmek lazım ama hala kudretli denizciler var. Mesela Piyale Paşa var. Piyale Paşa nedense Sokullu Mehmet Paşa'nın yıldızı barışmamış. Onu mesela İstanbul'da tutuyor. Oradaki tersanenin başında tutuyor.
Halbuki
o savaşta olmalıydı. Evet. Cerbe'de zafer kazanmış bir kumandan. Uluç Ali Reis, geleceğin Kılıç Ali Paşası, burada donanmada ama sağ kanat komutanı. Yani neticede bir as bir
emir komuta zincirinde, evet.
Şimdi Büyük Armada, Osmanlı donanması Akdeniz'de geziyor. Tabi bu donanma devamlı gezer emniyeti sağlamak için. Ve İnebahtı'ya geliyor. Venedik donanması giremiyor. Şimdi orada mesela yaptıkları ilk hata, Venedik donanmasını imha edebilirler. Etmiyorlar.
Neden?
Etmiyorlar. Yani Venedik donanması Sicilya'da kalıyor. Biz bunu imha etmemesi ilk büyük hata olarak kabul edilir. İkincisi İnebahtı'ya çekiliyorlar. Önümüz sonbahar. Sonbaharda deniz muharebesi olmaz diyorlar. Ve askerlerin çoğunu terhis ediyorlar. İzne yolluyorlar. Bazı askerler de artık şeye çekildik, limana deyip hiç izin almadan memleketlerine dönüyorlar ve ordunun donanmanın mensubu inanılmaz sayıda azalıyor. Donanmayı bir arada toplaması gerekirken toplamıyorlar, dağıtıyorlar. Çünkü o sırada Girit'te abluka var. Girit, Venediklerin elinde, Osmanlı donanması oraya abluka etmiş. Yani bir yerde toplamak da kolay değil donanmayı ama toplamaları iyi olurdu diyor stratejistler, askeri tarihçiler. Toplamıyorlar, donanma dağınık. Bu da ikinci bir hata. Üçüncü hata... Büyük donanma gelince anlıyorlar ki Haçlılar üzerimize geliyor.
Toparlanmaya çalışıyor.
Toparlanmaya çalışıyorlar. Limanın önündeler. Ne yapalım? Bir divan kuruluyor. İstanbul'daki Divan-ı Humayun bir emir yollamış Müezzinzade Ali Paşa'ya. Demiş ki Haçlı donanmasını nerede görürseniz görün, hangi şartlarda olursa olsun imha edin. Çünkü bu büyük bir tehlike. Haklı. Bu emri katı katıya tavizsiz tatbik etmek istiyor Müezzinzade Ali Paşa. Çünkü o bir kara serdarı. Karada bu tamam ama denizde öyle değil. Deniz muharebeleri, kara muharebeleri gibi olmuyor. Müezzinzade Ali Paşa'nın kafasında şöyle bir şey var. Gemileri yaklaştırırız. Atarız çengeli. Geçeriz karşıya. Allah Allah diyerek kafirleri biçeriz. Öyle olmuyor. Deniz harpleri satranç gibi bir o tarafa, bir bu tarafa rüzgar, denizin durumu, hava, her şeyi nazar almanız icap ediyor.
Her şeyi yakınına gelerek yapmamak lazım.
Yapmamak lazım. Evet. Müezzinzade Ali Paşa'nın en büyük hatası deniz muharebelerini kara muharebeleri gibi zannetmesiydi. Bu da zaten felaketin anahtarı oldu.
Sonrası nasıl gelişti beraber takip edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Uğur ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bir deniz savaşını bir kara savaşı gibi değerlendirmemek gerekir. Stratejiyi ona göre kurmamak gerekir. İnebahtı'da en büyük hata bu stratejinin bir kara savaşıymış gibi değerlendirilmesi oldu dediniz. Evet. Devamını konuşalım. Evet.
Şimdi başta ilk iki kumandan karacıydı. Gerek Ali Paşa gerek Pertev Paşa. Ama Uluç Ali Paşa vardı denizci. Barbarosuzade Hasan Paşa vardı denizci. Karagöz Bey vardı denizci. Yani bunlar tabii bir Barbarosaettin Paşa değil ama bunlar da o zamanın kaliteli denizcileriydi. Bunların sözleri Harp Divanı'nda nazara alınmadı. Hı-hı. Çünkü Serdar'a bir emir gelmişti Divan Humayun'dan. Körü körüne onu uygulamak istiyordu. Donanmayı imha edeceğiz. Bu sefer Uluç Ali Reis dedi ki, bakın dedi, biz limanın ön açıklarındayız. Limana yakın bir yerde savaş olmaz. Açık denizde olması lazım. Eğer limana yakın olsa biz mağlup oluruz. Ne demek mağlup olmak dedi. Biz ne zaman, nerede görülmüş mağlup olduğumuz dedi Ali Paşa. Preveze'nin ve bir sene önceki Kıbrıs'ın fethinin şeyiyle bunu söylüyor. Bu sefer Uluç Ali Reis dedi ki, orsa yapalım dedi. Yani rüzgarın geldiği, çünkü tersten esiyordu rüzgar ve bizi kıyıya
limana doğru sürüklüyordu.
Böyle dar bir açı yaparak buradan kurtulalım. Ben düşmandan kaçtı dedirtmem dedi. O kaçmak olarak anlaşılır dedi. Hiçbir şey
ama
olmaz.
Ama bu bir strateji halbuki.
Evet, bu bir strateji. Açığa çekecekler onu. Orada bitirecekler ve bitirebilirlerdi. Yani ve zaten savaş sabah.
Her şeye rağmen sayıca üstünlük.
Üstünlük var. Evet. Karşı tarafta 300 gemi, bizde 200 gemi var. Ama bizim avantajımız limana yakınız. Ha bir de bizde asker yok ve mühimmat az. Mühimmatlar çıkarılmış, henüz daha erzak gelmemiş çünkü savaş düşünülmüyor.
Dolayısıyla o stratejiyi buna göre kurmak
ve
lazım.
Ve en mühimi bizim forsalarımız. Şimdi üç türlü gemi var, bir nehir gemileri var, bunlar bu savaşta yok. Yelkenli ve kürekli gemiler var. Yelkenli gemiler kalyonlar, kürekli gemiler çektirler. Kürekli gemilerde forsalar var. Kalyonlarda da forsalar var, yelkene göre hani kürek çekenler.
Kürek çeken
bu kürek çekenlerin bir kısmı ücretlidir, bir kısmı mahkumdur, bir kısmı esirdir. Bizdekilerin çoğu esirdi. Bu çok büyük bir risk. Nitekim evet, onların hepsi
isyan edebilirler.
İsyan ettiler. Karşı tarafta ise forsa çok azdı, esir. Onların çoğu ücretli ve gönüllülerdi ve mahkumlardı. Onları da onlar asker gibi kullandılar. Ve az bir forsa vardı. O forsayı da, forsalar da Türklerdi. Onları da kalkan yaptılar. Binaenaleyh bu da yine bizim aleyhimize oldu. Ve harp sabahleyin Haçlı donanmasının top atışıyla başladı. Ve çok kısa bir zaman içinde orta kanat bozuldu. Yani Kaptanı Derya'nın bulunduğu orta kanat bozuldu. Hatta Kaptanı Derya'nın gemisi Baştar'da isabet aldı. Bunun üzerine Kaptanı Derya taarruz etti. Rampa yaptı ve düşman gemilerine atladı, elinde kılıç ve alnından vurulup şehit düştü. Arkasından donanma serdarı Pertev Paşa aynı şekilde şehit düştü. Ve bir anda orta kanat darmadağın oldu. Askerler Kaptan Derya'nın şehit düştüğünü görünce muazzam bir moral bozukluğu. Bu arada sağ kanata Uluç Ali Paşa, sonunun Kılıç Ali Paşası kumanda ediyordu. O hemen düşmanın sol tarafını şey altına aldı ve sol tarafı çökertti. Başta galibiyet neredeyse Türklerin elindeyken, Osmanlıların elindeyken, işte orta kanadın çökmesiyle öğleden sonra iş aleyhe döndü. Tabii gün sürdü harp. Öğleden sonra aleyhe döndü ve saat 4-4.30 sıralarında bizim orta kanat ve sol kanat tamamen çökmüştü. Askerlerin çoğu şehit düştü. Bizden mesela 20.000 kayıp var. Bu 20.000 kayıbın 3.500'ü yaklaşık esirdir. Düşmana esir verildi. Geri kalanları şehit düştüler. Ve yaklaşık 200 geminin 150 tanesi battı.
Büyük kayıp.
Büyük kayıp.
Donanmış.
Kılıç Ali Paşa'nın burada tabii hepsi kahramanca dövüşler. Büyük bir hizmet oldu. Mağlubiyet kesinleşince hemen sağ kanadı, neredeyse hiç zayiat vermeyen sağ kanadı harp meydanından çıkartıp Girit'e çekti ve kurtardı. Bundan dolayı zaten taltif edildi, vezirliğe yükseltildi ve Kılıç Ali Paşa unvanını aldı. Donanmanın hiç değilse dörtte birini
kurtarmış oldu. Çünkü bir donanma normal kara askeri ya da kara savaşı gibi oradaki malzeme gibi değil. Donanma yapmak
topunuz,
çok zor.
Gemi çok zor. Çok zor ve zaman yapmak. ve o yetişmiş insanları kaybetmek. Çünkü bizim gemilerdekilerin çoğu Anadolu askeriydi, kara askeriydi. Denizci askerler izne gitmişti. Kara askerleri çok şaşırdılar bu şeyde.
Yani, ne yapacaklarını bilemezdi.
İşte bu da bir hata olarak kayda geçmiştir. Yani madem ki böyle bir savaş bekleniyor.
Neden izin vardı?
Niçin izin verdiniz? Niçin lakayt davrandınız? Bu bizim milletimizde olan bir kendine güven, aşırı gurur, örneklerinden bir tanesidir
bir şey
maalesef.
Olmaz.
Bir şey olmaz, biz hallederiz. Şimdiye kadar olmadı şimdi gibi bu büyük bir hataydı. Düşmanda da isabet almamış gemi yoktu. Yani düşmanın 300 gemisinin tamamı isabet almıştı ama zayiatı çok azdı. Onlarda da 20 bin kadar kayıp vardı ama bunların çoğu yaralıydı. Yani onlarda 8 bin ölü var, 12 bin yaralı vardı. Esir aldı Osmanlılar onlardan ama onların aldığı esir daha fazlaydı. O da ayrı bir problem. O esirleri kurtarmak için de Osmanlılar bundan sonra hep uğraşmışlardır. Yani İnebahtı'da esir düşen Türkleri kurtarmak için yıllarca uğraştılar. Limanları bastılar, baskınlar yaptılar ki o Türk esirlerini forsalıktan kurtarmak için. Bu çok acı bir şeydir
evet.
Bu. Çok acı bir şeydir. Böylece İnebahtı'da muazzam bir felaket yaşandı. Bu Actium Muharebesi vardır antik çağda. Antik çağda Sezar'dan sonra Augustus'la Antonius'un bir muharebesi orada olmuş. Actium Muharebesi.
Aynen.
Tarihçiler der ki bu iki muharebe en büyük deniz muharebesidir. Yani Actium birinci, ikincisi de bu. Mesela Preveze'yi saymaz onlar. Yani Preveze büyük bir muharebedir. Ama İnebahtı'yı çok zayiatı itibariyle ve donanmanın büyüklüğü itibariyle çok muazzam bir muharebe olarak kabul ederler. Preveze çok çabuk kazanılmış bir zaferdir. Biraz da belki Türkler kazandığı için onu
görmezden.
Halbuki orada da mevcut çok fazlaydı. Yani gerek karşı tarafın gerek Türklerin gemi sayısı mevcudu çok fazlaydı. Böylece İnebahtı, Lepanto Deniz Muharebesi Türklerin aleyhine bitti. Büyük bir mağlubiyetle bitti. O zamana kadar mağlubiyeti kolay kolay tatmamış olan Osmanlılar da büyük bir hayal kırıklığı meydana getirdi. Derler ki Edirne'de devamlı muharebe haberlerini bekleyen ve bu acı haberi duyan Sultan II. Selim hastalanmış. 3 gün uyku uyuyamamıştır üzüntüden. Yani muazzam bir moral
evet.
Çöküntüsü. Sokulu Mehmet Paşa çok üzülmüş. Süklüm püklüm tabii büyük bir mağlubiyet. Kendinin de tabii bunda dahli var. Yani divan emirleri. Zaten diğer mesuller hayatlarıyla ödemişler. Müezzinzade Ali Paşa ile Pertev Paşa zaten vefat etmişler. Şehit düşmüşler. Çok kayıp var. Bu bomba gibi düştü bu haber İstanbul'a. Ancak buradan sonrası mühim. Tarihi hadiseler. İnsanlar biraz tarih hadisenin oluşlarını severler. Şimdi bu anlattığımız aslında bir filme alınsa neler neler var. Ama bizim için neticeleri mühimdir. Şimdi İnebahtı Deniz Muharebesi'nin neticeleri ne oldu? Büyük bir mağlubiyet. Bu mağlubiyet başka birinin başına gelseydi mahvolurdu. Biterdi. Nitekim Vadisehl Muharebesi'nde Osmanlılar Fas'ta Portekiz ordusunu yendi. Portekizlerin tarihte tattığı en büyük yenilgiydi ve Portekiz devleti ortadan kalktı. Tarihten silindi Portekiz. 100 yıl Portekiz'de bir devlet olmadı. İspanya topraklarını işgal etti.
Toparlayamadı yani öyle mi? Yönetemedi.
Yüz yıl sonra tekrar Portekiz kuruldu ama eski Portekiz değil artık. Halbuki o zamana kadar...
Ama kıtalar keşfeden Portekiz...
Kıtalar keşfeden Hint Okyanusu'nda Portekiz'den izinsiz kimsenin hareket edemediği Endonezya'ya kadar uzanmış Hindistan'ı ilk keşfeden, Brezilya'nın tamam keşfeden Amerika'ya ilk çıkan Portekizlilerdir. Portekiz'i, bu da enteresandır. İnebahtı Deniz Muharebesi'nin neticesinde neler oldu? Bir kere Avrupalılar şunu gördüler ki Türkler de yenilirmiş. O zamana kadar hiç yenilmeyen veya ufak tefek mağlubiyetler alan Türkler büyük bir mağlubiyete uğradı. Bu Avrupa'nın moralini inanılmaz yükseltti. Ve 7 Ekim'dir bu mağlubiyetin tarihi. 7 Ekim o zamandan bu zamana İtalya'da kutlanmaktadır.
Hala.
Evet hala kutlanmaktadır.
Ne adıyla?
Bu İnebahtı Lepanto Muharebesi. Ve her sene mesela Malta Şövalyeleri var. Malta Şövalyeleri en çok kaybı verdiler bu harpte. Çok ölen oldu onlardan. Malta Şövalyeleri de katılmıştı bu harbe. Mesela onların torunları gelirler Roma'da bununla alakalı merasimler yaparlar. Şimdi tabii artık eskisi gibi değil. Konferanslar falan tertipleniyor bu muharebeyle alakalı. Ama hala zihinlerdedir. Hatta Müezzinzade Ali Paşa'nın bayrağı. Yani baştardanın bayrağı ki donanma sancağıdır. Roma papalık askerlerinin eline geçmişti. Yıllarca San Angelo Kalesi'nde sergilendi. 1965'teki papa bir cemile olsun diye bunu Türkiye'ye iade etti. Askerimize dedir şimdi o bayrak. Çünkü bayrağın ele geçmesi bayağı bir onun için şeref ve bizim için şeref kırıcı oluyor. Avrupa'da bu telakki tamam Türkler de yenilebilir. Büyük bir moral ama bununla kaldı. Neden bununla kaldı? Şimdi harp neticesinde ne olması lazım? Osmanlılardan toprak koparmaları lazım. Toprak koparmak şöyle dursun. Osmanlılar Adriyatik sahillerinde alamadıkları birkaç kale vardı. Onları aldılar bu şeyin hıncıyla. İkincisi tazminat ödemesi lazım. Karşı tarafa zarar verdi. Tazminat ödemek şöyle dursun. Venedik'ten savaş tazminatı aldı. Çünkü kısa bir zaman içinde Venedik bu galibiyeti bir şeye çeviremedi. Muvaffakiyete çeviremedi, avantaja çeviremedi. Ve birkaç sene geçince barış biraz geç oldu. Bu sefer adeta Türkler masaya galip gibi oturdular. Venedik savaş tazminatı ödedi. Sadece Kıbrıs için ödediği haraçtan vazgeçti. Kıbrıs zaten Osmanlı'nın elindeydi. Geçmişti. Zaten o haracı ödemelerimiz zaten makul değil. Bir kaybımız budur. Türklerin bu kaybı budur. Bu tarihte çok enteresan. Onun için Voltaire der ki daha çok galibiyete benzer bir mağlubiyet der bu. Yani meşhur Taci Voltaire. Hı hı. Ve herkes bunu söylüyor. Yani İnebahtı Deniz Muharebesi Türklere zarardan çok avantaj sağlamıştır.
Peki kazansaydık ne olurdu?
O
yani şimdiki avantajlarını konuşuyoruz ya. Asıl avantajlar ne olurdu?
Kazansaydık ne olurdu? Bir kere Akdeniz'deki hakimiyet tamamen Türklerin eline geçerdi ve bundan sonra Venedik yok olurdu bir kere. Venedik, Malta'nın yok olacağı, büyük ihtimalle İtalya'nın ve İspanya sahillerinin düşeceği tahmin ediliyor.
O zaman aslında çok da kazançlı olduğumuz söylenemez.
Söylenemez tabii, tabii. Yani bu
yani biz kayıptan kazanmışız ama kazancımızın büyük bir kısmını
kaybetmişiz.
Daha büyük
bir kazanç beklenirdi. Yalnız şimdi bakın Kıbrıs'ı almışsınız. Ertesi sene İnebahtı, hatta Venedik elçisi barış müzakereleri için geldiği zaman Sokulu Mehmet Paşa meşhur bir söz söylemiştir. Hmm. Yani İnebahtı'yı hatırlatarak Venedik elçisi biraz böyle küstahça üst perdeden konuşunca Sokulu Mehmet Paşa demiş ki, bak demiş elçi Balyoz, adı Balyoz'dur onların. Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz İnebahtı'da bizi yenmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol bir daha yerine gelmez. Hı hı. Ama kesilen sakal gür bir şekilde tekrar gelir dedi. Dediği de çıktı. Ha kol dedim de aklıma geldi. Meşhur Don Quixote'un yazarı Cervantes İnebahtı Deniz Muharebesi'nde askerdi. Ve yaralandı. Hı. Bir rivayette eli, bir rivayette kolu koptu ve geri döndü. Bir rivayette esir düştü. Geldi İstanbul'da kaldı. Hatta Kılıç Ali Paşa Camii'nin yapılışında çalıştı. Fakat bu rivayet zayıf bir rivayet. Esaretini Cezayir'de geçirdiği tahmin ediliyor ama İnebahtı'ya katılmıştır. Ve zaten kitaplarında da hep bu gibi şeylerin izlerini bu sanat tarihçileri, edebiyat tarihçileri bulmaktadır. Şimdi ne oldu İnebahtı'dan sonra? Bir anlaşma yapıldı Venedik'te, sulh. Tamam. Bu anlaşmadan sonra yeniden donanma yapılması lazım. Donanma mahvoldu. Donanma çok pahalı bir şey. Yapmak kolay bir şey değil. Ama donanma yapmak zorundasın. Çünkü o zaman Türkiye, Osmanlı Devleti İspanya ile beraber neredeyse başa baş. Hatta ondan daha önce dünyanın en süper deniz gücü. Nasıl şimdi mesela deniz gücü İngiltere vaktiyle denizlere hakim olan dünyaya hakim oluyordu. Sonra onun yerini hava aldı. Sonra uzay aldı. O zaman da deniz...
İşte dünyadan uzaklaşıyoruz. Hakimiyet kurabilmek
için. Öyle. Elbette. Donanma yapılması lazım. Hatta bununla alakalı bir anekdot vardır. Tarihçilerin bazıları buna karşı çıkarlar. Sokulu Mehmet Paşa güya donanma komutanı Uluç Ali Paşa ile namı diğer Kılıç Ali Paşa ile bu mevzuda müzakere ediyor. Diyor ki bir ay içinde diyor padişahın emri var yeniden donanma kuracağız. O da diyor ki efendim diyor gemi kasası yapmak kolay. Yani marangozları çağır yaptırsın. Ama bunların yelkenleri var, direkleri var, resenleri var yani iplikleri var. Bunları yapmak kolay değil diyor. İşte Sokulu Mehmet Paşa'nın tarihi bir cevabı var. Paşa sen bu devleti Aliye'yi anlamamışsın. Bu devlet dilerse yelkenlerini atlastan, resenlerini ibrişimden, direklerini gümüşten yapmakta zorluk çekmez, müşkülat çekmez. Tabi bu sözün uydurma olduğu çok söyleniyor. Çünkü yani bunu bir Venedik balyozuna söylese tamam da o Kılıç Ali Paşa bunu en iyi bilen adam zaten. Hmm. Yani Sokolu'nu böyle üst perdeden
ama
akıl vermesi.
Ama belki şey yapmış olabilir, hani moral vermek için yaparız,
olabilir.
Güçlendirmek için.
Olabilir. Ve nitekim donanma tersane amiri Mustafa Ağa ki İsimsiz kahramanlardır tarihe geçmiş. Bir ay içinde kaybedilen donanmanın tamamını bize iade etmiştir. İsmi bilinmez Mustafa Ağa'nın tersane ağası o zaman fevkalade bir şey göstererek maddi manevi yani sadece maddi değil aynı zamanda bu bir moral demektir. Motivasyon kolay bir şey değil mi? İnsan çalıştıracaksınız.
Beden
gücüyle
yapılan
yapmayacaksınız.
Bir şeyden bahsediyorsunuz.
Donanma, beden var, insan, para. Hatta o zaman padişah bile şahsi servetinden yardımda bulunduğu gibi Kasımpaşa'da has bahçesi vardı padişahın. O bahçeyi de tersaneye tahsis etti. Dedi ki 8 tane fazla gemi yapılsın ben bahçe istemiyorum dedi. Padişah o zaman 8 tane fazla gemi yapılsın çünkü 8 gemi alacak şey değil orası.
Kapasite.
Yer lazım bir de şey için.
Tabii onlar bir aslında bir yol gibi yol bir kulvar gibi. Önce içeride yapıyorsunuz sonra denize bırakıyorsunuz.
Yüzlerce bunlardan bir tane. Bakın 300 geminiz vardı 50'sini kurtarabildiniz. Bu ne demektir? Yani geri kalanı telafi edeceksiniz. Bir o kadar da yapacaksınız üstün olabilmek için. Neticede bir ay içinde bu donanmayı yaptılar mı yaptılar. Sonra ne oldu? Ertesi sene Tunus'u fethettiler. İspanyollardan. Tunus, koca Tunus fethedildi. Ve Osmanlılar yine hakimiyet kurdular. Papa kahrından öldü. Papa Pius zaten 6 yıldır baştaydı. Ertesi sene yani bu İnebahtı, namı diğer Lepanto deniz muharebesini avantaja çeviremediği için kahrından ölmüştür Papa. Ve Avrupa'daki Haçlı donanmasının galibiyetinin en mühim neticelerinden bir tanesi de tek elden yönetiliyor olmasıydı. Kumanda birliği vardı. Bizde kumanda birliği zayıftı. Biraz öyle bir problem de var. Tek eldendi. Bu sebeple de galip olmuştu. Bu da bir avantaj. Fakat daha sonra bu kumandanla da birbirlerine küstüler. Sendin, bendin, ganimet paylaşma derken her biri bir tarafa küstü gitti. O papanın bin bir zorluklarla elçi göndererek, yalvararak, taviz vererek elde ettiği ittifak kısa bir zamanda bozuldu. Halbuki devam ettiselerdi bunu daha kalıcı bir darbeyle Osmanlıları Akdeniz'den tamamen silebilirlerdi. Ve bekledikleri gibi maksatları şuydu. Türkleri Yunanistan'dan, Kıbrıs'tan, Libya ve Cezayir'den tamamen atacaklardı. Yani hedefleri küçüktü. Yani Anadolu'da bırakıyorlardı. Bırakın bunu yapmayı, bir de Tunus'u kaybettiler. Yani Osmanlı hakimiyeti Akdeniz'de 100 yıl için, bundan sonra 100 yıl yani 1600'lerin sonuna kadar, Karlofça muahidesine kadar Osmanlı hakimiyeti Akdeniz'de birinci sınıf hakimiyet olarak devam etmiş. Ondan sonra da birinci sınıflığını belki kaybetmiştir ama yine varlığını devam ettirmiştir.
Peki hiç Akdeniz'in dışına çıkmayı, mesela Portekiz gibi, İngiltere gibi Akdeniz'in çıktılar, dışında...
Çıktılar. Yani bununla alakalı kitaplar yazıldı ve neşredildi. Osmanlı gemileri Akdeniz dışına çıkmış, Atlas Okyanusu'na, hatta İzlanda'ya kadar gitmişlerdir, İngiltere'ye kadar gitmişlerdir. Fakat o zaman Osmanlıların deniz hakimiyetinin bir maksadı var. Bu maksat yeni yerler bulalım, oraları sömürelim, ticaret yapalım değil. Yani daha ziyade emniyetini sağlasın, ana vatanı korusun. Bundan
ya da vatan olsun.
Vatan olsun. Fethedin, vatan edinelim. Fethetmek. Bunun derdinde oldukları için çok fazla ama mesela Atlantik'e çıkmadılar ama Hint Okyanusu'na çıktılar. Kolay bir şey değil. Bakın yani Süveyş Kanalı'nın olmadığı bir zamanda Osmanlı donanması defalarca Hint seferine çıktı. Bu da Hint seferinden kastımız Endonezya'dır.
Aşağıdan
dolaşarak oraya gittiler ve defalarca Portekizlilerden, bakın Yemen'i öyle kurtardılar. Yemen'i Portekizliler işgal etmişti. Umman'ı işgal etmişti. Onları, Müslüman memleketlerini Portekizlilerin elinden aldılar. Hindistan'ı Portekizlilerin elinden kurtardılar. Endonezya'yı Portekizlilerin elinden kurtardılar. Ne zaman Osmanlılar Hint Okyanusu'na çıkamaz oldular, ondan sonra Portekiz ve Hollandalılar buraları sömürgeleştirdiler.
Şimdi bu söylediğiniz hani Osmanlı neden savaşırın, evet, aslında açıklamasını da gösteriyor. Evet. Ya fethetmek için ya da işgal edildiyse kurtarmak için.
Kurtarmak için de bu Osmanlı tarihinde vardır. Bütün savaşların Osmanlı kroniklerine bakın. Şimdi mesela tarih anlatıcıları bunların üzerinde çok fazla durmuyor. Tarih safhalarını çok anlatıyor ama her savaşın bir sebebi var. Savaş iyi bir şey değil. Savaş çok yıkıcı bir şey. Çok masraflı bir şey. Her savaşın bir sebebi var. Sebebi sizin işaret ettiğiniz gibi orayı vatan edinmek, oranın halkını kurtarmak ve korumaktır. Osmanlı tarihindeki seferlerin hepsinde bu vardır. Gidelim toprak alalım. Efendim ganimet alalım. Şanımız olsun. Böyle bir şey Osmanlı'nın mantığında yok. Evet, bu onun aleyhine mi olmuş? Aleyhine olmuş ama en azından ahlaklı olarak yaşamışlar.
Ay, çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hülya'nın sabahlar.